Ayrım 5. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 59. 2. Bölüm. Piramit. Utanç. Almanlar Yalosları utandırdı. Böyle bir şey ancak Almanlar becerebilir. Her Alman askeri canlı bir hakaretti. İtalyanlar başkaydı. Onlar Yaloslarda utanç duygusu uyandırmıyorlardı. Belki de bu tarihten gelen bir şeydi. İtalyanların kendilerini Yunanistan'da evlerinde hissetmeleri mümkündü. Evinde istediğini yaparsın ama ortalığı kırıp dökmez ve kimseyle alay etmediğin gibi kimseye de hakaret etmezsin. Ama Almanlar tam tersini yapıyorlardı. Yaloslar, Alman askerlerinin alay konusu olmaktan daha kötü bir durum hayal edemiyorlardı. İyi beslenmiş, iyi giyinmiş ve iyi tıraş olmuş bu askerler, önlerine çıkacak bir başka Alman üniforması karşısında hemen hazır ola geçmeye hazır, ortalıkta gezinip duruyorlardı. İhtiyarlarla ve sakat insanlarla elenerek gününü gün etmeye bakan ilkokul çocukları gibi davranıyorlardı. Almanlar öylesine kendilerini beğenmişlerdi ki Yaloslar bundan tiksinti duyuyorlardı. İnsanlar tarafından yapılmış, sevilen meydanlarda dolaşmıyorlardı sanki. Yunan direniş hareketinin karakterini Almanların Yunanlara utanç duygusu vermekte kullandıkları metotlar belirlemişti. Yoksa öyle pek büyük bir ideolojik direniş yoktu. Direnişin liderleri durumu iyice kestirememişlerdi ve bu basiretsizliğin bedelini ileride çok pahalı ödediler. Almanlar savaşı kaybetti ama Yunanistan'da savaşı Naziler ve faşistler kazandı. Kendilerine karşı mücadele eden herkese karşı kazandılar bu seferi. Avrupa'nın hiçbir yerine direniş Yunanistan'daki kadar rezil edilmemişti. İşbirlikçiler resmi mevkilere geldi. Casuslar banka müdürü oldu. Emniyet müdürleri yerlerinde kaldılar ve komünist avına devam ettiler. Aradan çok zaman geçtikten sonra akıl yürütmek kolay. İç savaşta yardımını istemek için Yunanistan Komünist Partisi'nin Tito'ya gönderdiği delegelere eski savaşçı sordu. Benim vereceğim silahlarla ne yapacaksınız? İktidarı ele geçireceğiz. Tito bunu, ama siz iktidar elinizdeyken onu başkalarına verdiniz diye cevap verdi. Ve komünistler onun yardım etme işini sineye çekmek zorunda kaldılar. Bu şöyle açıklanabilir: İşgal sırasında ve sonrasında komünistlerin elinde fırsat vardı. Ondan sonra iş işten geçti. Ama onların durumu yanlış değerlendirilmesinin ideolojik sebepleri vardı. İdeolojilerin insanları uykularından uyandıracağını olduğu kadar itilalin kaçınılmaz olduğuna da inanıyorlardı. Kendi emelleri için Yunanların sosyal yapısını kullanacak kadar kurnaz değillerdi. Ama neresinden bakarsak bakalım, sebeplerini yanlış değerlendirmiş olsalar da komünistleri direnişin liderleri ve organizatörleri olarak kabul etmemiz gerekir. Yalosu İtalyanlara, sonra da Almanlara karşı yapılan mücadeleye katılan erkekler pek fazla değildi. Her ne kadar bunlardan bir kısmı silah altına çağrıldıysa da ancak 3 tanesi cepheye varabildi. Omuzlarında güneş 3 duvarcı. Başından beri patlayıcı maddeler uzmanı olarak partideydiler. Diğer Yalosların, adı bilinmeyen bir şairin hakaret dolu bir şarkısından başka savaş hakkında pek bir bilgileri yokken bu 3 kişi savaşı yakından yaşamıştı. Şarkı Mussolini hakkındaydı ve onun makaronileri, makaroni, makarna, burada İtalyanlar kastediliyor. Yunan aslanlara karşı olacak kadar man kafı olduğunu anlatıyordu. Şarkıyı günün 24 saati her yerde duyabilirdin. Şarkıyı tek söylemeyen kişiler bir deri bir kemik, bitmiş tükenmiş ve bit dolu bir halde cepheden dönmüş olan bu 3 duvarcıydı. Anneleri onların elbiselerini günlerce kaynatıp durmuştu ve halk içine çıkmadan önce duvarcılar 2 gün boyunca banyo üstüne banyo yapmışlardı. İtalya ile yapılan savaş başarıyla sonuçlanmıştı ama bu Yunan ordusunun becerikliliğinden veya kahramanlığından böyle olmamıştı. İtalyan askerleri savaşmaya pek gönüllü değildiler. İşlerinde Mussolini rejimine karşı olan pek çok insan vardı ve İtalya o zamanlar Avrupa'nın en güçlü komünist partisine sahipti. Bu partiler Mussolini'nin Yunan halkına açtığı savaşı tekrar tekrar kınamışlardı. Üç duvarcı İtalyanları savaşırken görmüş ve onların istemeye istemeye savaştıklarını anlamışlardı. Buna karşılık Almanlarla durum başkaydı. Bir Alman müfrezesi en azından iki İtalyan bölüğüne eşitti. Onun için de Almanlar haklı olarak birkaç hafta içinde bütün Yunan direnişini kırmış ve böylece Mussolini için savaşı kazanmışlardı. Ve İtalyanlar da ortak işgalciler olarak Atina'ya girebilmişlerdi. Ama İtalyanların bir işgal gücü olarak davranmaya da pek hevesleri yoktu. Komünistleri avlamak yerine ticaret yapıyor, gezip tozuyor ve mal satın alarak bunları ellerine yolluyordu. Yavaş yavaş Almanların her şeyi karışmaya başladı ve ticaret yağmacılığa döndü. Birkaç ay içinde Yunanistan'ın bütün erzak stoğu bitmişti ve başka malların da kıtlığı çekiliyordu. Yunan parası drahmi her gün, dahası günde birkaç defa değer kaybediyordu. Savaşın başında tedavülde 22 milyar drahmi vardı. Savaşın sonunda ise 6 kentrilyon 279 katrilyon 943 trilyon 102 milyar. Basit bir karamele şekerinin fiyatı aşağı yukarı 1 milyondu. Ama neler olup bittiğini Yaloslar çok daha sonra anladılar. O zamanki olayların farkında olanlar sadece o üç duvarcıydı. Onlar şimdi öğretmenin evindeydiler. Öğretmen ile duvarcılar Almanların Yahudilere neler neler yaptığını biliyorlardı. Cephe çökmeden önce öğretmen gazetelerde bu konuda bir şeyler okumuştu ve duvarcılar da Atina'da çok şey görmüşlerdi. Hatta vapurda ya da trende bir yerde elde edebilmek için varını yoğunu satan korku içinde Yahudiler görmüşlerdi. Ama nereye kaçabilirlerdi? Ege'nin öbür ucundaki Mısır sığınabilecekleri tek yerdi ama oraya ulaşmak zordu. Öğretmen ile uç duvarcı David Kali'nin ailesini Yalos'tan kaçırmanın yollarını düşünüyorlardı. Bu ihtiraslı Yahudi'yi köyde seven yoktu. Belki de ihtiraslı oluşundan ama öğretmen ona değer veriyordu. David'in ağaçlar ve bitkiler üzerine çok bilgisi vardı ve daha da öğrenmek istiyordu. Hayvanlarına asla kötü davranmıyor ve çocuklarını sevgiyle büyütüyordu. Onları okula yolluyordu ama öğretmenle özel bir anlaşma yapmıştı. Onlara Yunan tarihini ve dilini öğretti. Bu onlara fayda sağlar. Onlara matematik ve tabiat bilgisi ver ama babalarından aldıkları dinlerine dokunma. O zaman sana daima minnettar kalırlar. Türkler arasında her ne kadar imtiyazlı bir mevkide de olsa bir azınlığın ferdi olarak yaşamış olan öğretmen hiç şüphe yok çocukların kültürüne ve doğru bildiklerine saygı gösterecekti. Çocuklar her zaman tertemiz giyinmiş ve saçları taranmış olarak okula gidiyorlardı. İki kız bir oğlandılar, güzel çocuklardı. Yahudilerin yüzyıllar boyunca içlerinde hissettikleri yalnızlığın parıltısı vardı gözlerinde. Onların yürüyüşüne bakan kişi bu çocukların içinde hiç kimsenin sesini yükseltemediği bir evde doğmuş olduklarını anlardı. David'in köydeki evi sakin bir vahaydı ve köylüler bundan yanlış fikirler çıkarıyorlardı. Yani bu sessizliğin evin ön duvarını saran hanım Elena'nın ileri geldiğine inanıyorlardı. Üç çocuğun üçü de çok kabiliyetliydi. Özellikle kızlardan biri öğretmenin dil yeteneği dediği bir şeye sahipti. Onun yazdığı masalları okuyanlar şaşırıyorlardı. Bazen öğretmen bir cümle yapısını eleştirerek öyle söylenmez böyle söylenir deyince kız verdiği cevapta bunu bildiğini ama masallarda o şekilde cümleler kurulabileceğini belirtiyordu. Küçük Rebecca, Yalosların değişili Rebecca çok geçmeden içinde bir ses keşfetmişti. Bu ses bir yerde kendi sesiydi, bir yerde ise değildi. Tek başına uzun gezintilere çıkmak ve bütün çiçekleri özellikle çok zehirli olduğunu duyduğu gelincikleri seyretmek adetiydi. Böylesine güzel bir çiçek zehirli olsun, hele hele sarı salkımın çocuklar için tehlike olduğunu düşün. Ama kendisi çocuk değildi artık, okulun bahçesinde büyüyen sarı salkımın altında içinde o hem kendisinin olan hem de olmayan ses saatlerce oturabiliyordu. Öğretmen Rebecca'yı seviyordu ve öğretmenin oğlu da öyle yapıyordu. İşin garibi oğlan Rebecca'nın içindeki o sesi keşfetmişti ve ondan yazdıklarını okumasını rica ediyordu. Çünkü Rebecca masallarını ve şarkılarını bir kitapta toplamaya başlamıştı. İki çocuk gidip sarı salkımın altına oturuyor. Rebecca bir bakıma kaba olan sesiyle okurken oğlan, Rebecca ile birlikte yapacakları seyahatin ve kızın ona her zaman okuyacağı bir ülkenin hayalini kuruyordu. Rebecca'nın masallarında ve şarkılarında her zaman adı İsrail olan biri vardı. Oğlan, Rebecca'nın pek çok sözünü ettiği için kıskandığı bu İsrail ile sık sık içinden konuşuyordu. Olsa olsa bir başka erkek bu diye düşünüyordu bir keresinde. İsrail de senin gibi esmer mi diye sormuştu. Rebecca gülmüş ve İsrail'in ne esmer ne beyaz sadece bir memleket olduğu cevabını vermişti. Bir gün sonra da İsrail'in esmer olduğunu söylemişti. Öğretmenin oğlu açık tenliydi. Üç oğlu da açık tenliydiler. Gözleri değişik renk tonlarındaydı ve saçları kestane rengindeydi. Öğretmen ikinci defa evlenmişti. İlk karısı İstanbul'da ilk oğlunun doğumundan az sonra ölmüştü. Öğretmen 32 yaşında Yalos'a gelip yerleştiğinde oğlu 3 yaşındaydı. 17'sine daha yeni basmış bir kızla çabucak evlenmişti. Bu kadın yaşından beklenmeyecek kadar cesur ve olgundu. Köylülere karşı mücadelede kocasıyla dayanışma içindeydi ve bu da öğretmen için az şey değildi. Gülüşü ve Rus burnu bütün köyde meşhurdu. ve ona ancak sevilen insanların sahip oldukları bir itibar veriyordu. Bundan başka 6 yıl arayla 2 oğlan çocuğu dünyaya getirdi ve bu da öğretmenin prestijini fevkalade arttırdı. Köylüler 3 oğul, 3 bel, 3 bıçak diye akıl yürütüyorlardı. Beller tarlalar, bıçaklar da ailenin düşmanları içindi. Ama kişi bunu başka bir şekilde de hesaplayabilirdi. Tıpkı ölümün kovaladığı Maria'nın dediği gibi. Bu kadının bir adeti vardı. 3 oğul, 3 erken ölüm der dururdu. Köy mezarlığını ziyaret edecek biri bu görüşün doğru olduğunu görebilirdi. Biraz aşağıda vadide uzun ince, servelerle çevrili mezarlık savaşlarda ve kan davalarında can vermiş pek çok erkeğin cenaze merasimine şahit olmuştu. Yunanistan'da erkek çocuğu olmak şerefli ama tehlikeli bir şeydi. Maria'nın 6 oğlu olmuş, 6'sı da öldürülmüştü. Buna rağmen Maria ölüme pes dememiş, 7.sini doğurmuş ve onu kız gibi giydirmişti. Ama o da kendi canına kıyarak ölmüştü. Bu homoseksüellikle suçlanan fırıncıydı. Bu dedikodu o daha uzun yumuşak perçeme alnına düşmüş, kız elbiseleri içinde oynayan küçük bir çocukken ortaya çıkmıştı. Oğlu öldüğünde çok yaşlı olan ve çoğu zaman kapısının eşiğinde oturup kendi kendisine konuşan Maria köyden kaçmıştı. Yanına yatak yorgan almış ve köprünün altında yaşamaya başlamıştı. Orada zatürreden öldü. Ölümüne az kala gece yarısı yola düşüyor, Musuris'in en büyük harman yerinin ortasında duruyor ve ölümü düelloya davet ediyordu. Ama ölüm hiç de çıkıp gelmemişti. Maria, ölüm korkak sonucuna varmıştı. Ölüm korkak ve güreşmekten kaçıyor, seni arkandan vuruyor. Maria arzuladığı düelloyu edemeden kalacaktı. Ölüm biraz geç de olsa gelip çattığında kendinde değildi ve tek söyleyebildiği ölümün korkak olduğuydu. Maria'nın kaderi uzun zaman Rebecca'yı meşgul etti ve gezintilerinde öğretmenin oğlu Minos'u da yanına alarak taşlarında hala Maria'nın gölgesi görülen köprüye gidiyordu. Orada görülen bir başka şey de en büyük taşa kazılmış Stylianos Musuris adıydı. Yetkililerin görüş noktaları. Köyde başta gelen iki kişi vardı. Toprak ağası Stylianos Musuris ve milletvekili Haralambos Kostopulos. Muhtar da kendisini onları eşit görmek istiyordu ama bu iki kişi hiç şüphe yok başlı başına ayrı bir sınıftı. Milletvekili toprak ağasının akrabasıydı. Babası ağanın yeğeni oluyordu ve ölünce politikaya atılmıştı. Sık sık politikacılar, bakanlar ve generaller gelir gider diyorlardı ama toprak kalır, bizi, hepimizi bekler. Oğlanın bu sözleri duyacak kulağı yoktu. Babası ölüp de ev kendisine kalınca büyük bir ihtirasla politikaya atılmıştı. Yani politikayı meslek edinmek için. Ama politikacılar için zar zor zamanlar yaşanmaktaydı. Resmen olduğu kadar gerçek anlamda iktidar generallerin elindeydi. Ama 9 Haziran 1935'te tam bir seçim yolsuzluğundan sonra sivil bir hükümet iş başına geçince o da Tsadris'in Halk Partisi'nden seçilmeyi başarmıştı. Ne var ki hükümet aynı yılın 10 Ekim'ine kadar iktidarda kalabildi. Yani o gün General Kondylis başarılı bir darbe yaparak krallığı geri getirdi, parlamentoyu dağıttı. Meşhur olan şu, Yunanlar idare etmenin bu kadar kolay olduğunu bilseydim, general oluncaya kadar beklemezdim. Daha onbaşı iken iktidarı ele geçirirdim sözlerini söyleyen de bu Kondylis'ti. Buna rağmen o 5 ay cesur Haralambos'a yetişmişti. O zaman içinde iktidarın başında uzun şapka ile gezindiği parlamento koridorlarının kokusunu içine çekmişti. Büyük pırıl pırıl bir masanın arkasında oturup vatandaşları titreyen dizleriyle dışarıda bekletmek fırsatını elde etmişti. İdeolojik bakımdan generallere itirazı yoktu. Çoğu çoğunların meslekten politikacılarla daha sıkı işbirliği yapmaları gerektiği görüşündeydi. Her hal ve kârda 1935'ten bu yana işsizdi. O zaman köye dönmüş ve iktidardan düşürülmüş bir politikacı olarak yaşamaya çalışıyordu. Ağa dayısı fal taşı gibi fevkalade açılmış ve insanda içleri boş izlenimi uyandıran gözlerle ona bakıyor ve sesini çıkarmıyordu. Ama ne demek istediği yüzünden okunuyordu. Ben sana demedim mi? Parlamentocu bu bakışlardan nefret ediyor ama susuyordu. Hem ihtiyara duyduğu saygıdan hem de bir gün Musuris'in parasının bir kısmının miras olarak kendisine kalacağını hesapladığından. Üstelik ihtiyar haklı çıkmıştı. En azından şimdilik. Çünkü genç adam daha pes dememişti. Tek başına çıktığı gezintilerde kendi seçim konuşmasını ve politik programını hazırlıyordu. Çünkü şimdi halk artık uyanmıştı. Şimdi milletin bir politik programa ihtiyacı vardı. Eskiden durum başkaydı. O zamanlar seçimlerde birkaç domuz ve koyun kurban etmek yetiyordu. Millet yiyip içtikten sonra onlara, Kur'an'ın Müslümanlara vaat ettiğinden daha fazlasını vaat edebiliyordun ve insanlar inançları uğruna ölmeye hazır oluyorlardı. Hoş, senin vaat ettiğin her şeye inanmıyorlardı ama hiç fark etmiyordu bu. Yakın köylerden birinden çıkmış bir milletvekili hakkında anlatılan bir hikaye var. Bu adam kendi yapmış olduğu bir gaf sayesinde seçilmişti. Binbir vaatle dolu seçim konuşmasını bitirdiğinde beklediği alkışı alamayınca halktan yüksek sesle ne istediklerini bildirmelerini rica etmişti. O zaman herkes onun bu istekleri yerine getirmek için nasıl çalışacağına şahit olabilecekti. Bir çeşit açık arttırma başlamıştı. Kalabalık da kendinden geçmiş gibi bağırmaya başlamıştı. Halk, bir kilise istiyoruz. Aday, size bir kilise yaptıracağım. Halk, okul istiyoruz. Aday, sizin için bir okul yaptıracağım. Halk, sulama tesisleri istiyoruz. Aday, istediğiniz olacak. Halk, köprü istiyoruz. Aday, size bir köprü yaptıracağım. Halk, yahu köprü neyimize lazım? Köyde nehir yok ki. Aday, sizin için nehir yaptıracağım. Bu da pazarlığın sonu oldu. Halk gülmeye başladı ve adam aday seçilme şansını elden kaçırdığını düşündü. Ama yanılmıştı. Çünkü millet birbirine, ne müthiş adam, bize böyle biri lazım, hiçbir şeye boyun eğmiyor diyordu. Aynı zamanda yeğeni olan rakibine karşı ezici bir çoğunlukla seçimi kazandı. Bu yeğen seçimden sonraki şu sözleriyle tarihe geçti. Bir nehir sahibi olacağına inanan bir halk ekmek bulamaz. Adam asla sandalye sahibi olamadı. Yunanistan'da politika pek çok bakımdan diğer ülkelerdekinden farklıdır. Ama en başta gelen fark, Yunanistan'da politikanın partiler, işçi sendikaları veya siyasi bir fonksiyonu olan diğer kuruluşlara dayalı olmayışıdır. Yunanistan'da politika kişisel alanda yapılır. Politikayı meslek olarak seçen kişinin elinde kahve tepsisi, şu partinin veya bu sendikanın yerel şubesine ulaşması gerekmez. Tabii ki partiler vardır ama bunlar geçicidir ve ancak seçim zamanı boyunca yaşarlar. Avrupa'nın işçi hareketine öncülük etmiş ilk ülkelerinden biri olmasına rağmen Yunanistan'da sendikalar asla güçlü olamamışlardı. Mevcut olan sendikalar polisin ve jandarmanın kontrolü altındaydılar. Yunanistan'daki gibi siyaset yapmak bazen işin ehli liderlerin ortaya çıkmasına imkan veriyordu. Ama yolsuzlukları ve diktatörlüğe de meydan veriyordu. Haralambos, Kostopoulos bütün bunları bilecek kadar zekiydi ve bilinen, denenmiş şekilde politika yapıyordu. Elinden geldiğince sık sık etraftaki köyleri dolaşıyor, çok sayıda çocuğa isim babalığı yapıyor, pek çok düğüne boy gösteriyor, sağa sola vaatler yağdırıyor ve zamanını bekliyordu. Savaşın patlamasından az önce Almanya yapmış olduğu bir çalışma gezisinde Hitler'in halka nasıl nutuk çektiğini görmüş ve dinlemiş ve yeni fikirlerle geri dönmüştü. Evinin ön cephesini yeniden inşa ettirmişti. Bütün pencereleri tuğlayla kapattırmış ve onun yerine Hitler'in Spire, Hitler'in mimarı. Devlet Bakanlığı binasına yaptırmış olduğu tipte bir balkon yaptırmıştı. Akşamları Haralambos balkonunda oturup vadiyi seyrediyor ve halkın balkonun altında yaşlı gözlerle ellerinin derisi kabarıncaya kadar onu alkış tutacağı günü bekliyordu. Köylüler için Hitler sadece bir isimdi ama az da olsa bir şeyler bilenler için kişiliği tartışmalı bir tipti. Kostopoulos ile muhtar için ise Hitler bir örnekti. Hitler'in bir jandarma onbaşısı olarak mesleğine başladığını duymuş olan Yalos'un jandarma şefi saçlarını Hitler gibi taramaya çalışıyordu. Ama nafile, saçları çok sertti ve alnının üstünde dikilip kalıyordu. Muhtar en çok büyülen şey ise Hitler'in çocuk sahibi olmayışıydı. Avukat, öğretmen, eczacı ve hakim Hitler'e karşıydılar. Toprak ağası Mussolini ise sadece toprağın kalıcı olduğu görüşünü tekrarlayıp duruyordu. Hitler'in Avrupa'ya karşı açtığı savaşın başlarında bu iki grup birbirleriyle bahse giriyorlardı. Paris'te okumuş olan eczacı, Hitler'in budala askerlerinin Maginot hattında döküleceğinde ısrar ediyordu. Jandarma şefi temelliğine terfi ettiğinden beri, kendisine bir çeşit kurmay başkanı olarak görmeye başladığından, meyhanenin hesap pusulalarını haritalar çiziyor ve kendinden gayet emin bir halde Maginot hattının niçin tutunamayacağını açıklıyordu. Maginot hattı bir Fransız kadını gibidir. Her tarafı delik. Muhtar bu sözleriyle her zaman olduğu gibi münakaşalara bir son veriyordu. O zamanlar toprak ağası Mussolini yaşlı, çok yaşlıydı. Daha aşağılarda kalan meydana yaptığı gezintiler gittikçe azalıyordu. Ama bir oraya geldim hemen kendisi için ayrı tutulan ve hiç kimsenin oturmaya cesaret edemediği masaya oturuyordu. Böyle anlarda torunları da yanında oluyordu. Sadece erkek torunları. Ailesi fertlerini. İtibarlı insanlar gibi hareket etmesini öğrensinler demişti. İtibar, farkında olamayacağınız kadar bir alışkanlık meselesidir. Pat diye vermezler insana. Şimdi bizim muhtar, muhtardır ama eşektir ve öyle kalacaktır. Musaris'in buğday tarlaları, bağları, zeytinlikleri, portakalları, limonları ve sarı ve kırmızı karpuz bahçeleri vardı. Sonra en iyi sığırlarla dolu ahırları ve kendi değirmenleri vardı. O civarın en iyi şarabını yapıyordu ve üzümleri ezip suyunu çıkarmak için millet Musaris'in barakalarında toplanınca her keresinde bayram oluyordu. Bir kişi hariç herkes bu bayrama katılıyordu. Yalnız milletvekili balkonda oturup bakınırdı. Üzümlerin ezilmesi 3 günlük işti ve bütün vadiyi şıra kokusu kaplardı. O zamanlar sinekler deliye döner ve Lakonia'nın her köşesinden sarıcı arılar oraya üşüşürdü. Sarıcı arılar üzüm şırasına bayılır ve çoğu zaman sarhoş olurlardı. O zaman da etrafta uçuşup kavga ararlar. Ama köylüler bunun çaresini bulmuşlardı. Öğle anlarda baştan aşağı tüllerle örtünüyorlardı. Hatta bazıları arıları mahsus kızdırıyorlardı. Hayvanlar buna hücumla karşılık veriyordu ama sokamıyorlardı. Musaris bir toprak ağası olarak göze battığını biliyordu ve gözüme batıyoruz. O zaman etrafına duvarlar çekmelisin çünkü her zaman bu duvarları yıkmaya çalışan insanlar olacaktır diye mantık yürütüyordu. Hayır, madem ki göze batan birisin, o halde daha da çok göze batmalısın. Hem de kendi istediğin şekilde. Onun için Musaris ancak akşama doğru çıkar barakalara gelirdi. O zaman köylüleri ağırlar, onlarla sohbet ederdi ama hiç oturmazdı. Her zaman torunlarıyla çevre olurdu ve ailesinin mücadele ve kanla elde ettiği itibar gözlerinde parıldardı. Köydeki nüfusun normal bulduğundan nüfus peşinde değildi. Öte yandan bir parça güzel toprak gördü mü durup gözlerini ona dikmeden edemezdi. Sonra sahibini bulur, fiyatını verirdi. Köylü Musaris ile alışverişte bulunuyordu. Musaris başkalarından daha iyi para ödediği için değil, göz koyduğu bir şey elde etmek için her yola başvuracağını bildikleri için. O yüzden onun istediği bir şeye karşı koymanın faydası yoktu. Ama bunun dışında Musaris'in bir sineğe bile zararı yoktu. Papazın götürüp bankadaki kendi hesabına yatıracağını bile bile kiliseye bol bol para bağışında bulunuyordu. Musaris bankanın da pek çok hisse senedine sahipti ve böylece kendi kendisine yatırım yapmış oluyordu. Musaris gençliğinde güçlü, kuvvetli ve yakışıklı bir erkekti. Ona can atan pek çok kadın olmasına rağmen karısından başkasının koynuna hiç girmemişti. Bir kadını tanımak için 2 ömür gerekiyor derdi. O halde birden fazlasına ne gerek? Musaris'in toprak hakkında olduğu gibi aşk hakkında da kendisine göre inançları vardı. Çok kadını fethetmiş olmak bir yana, çoğu hava atmak için böyle konuşmalarına rağmen Musaris birden fazla karı tutan erkeklere pek iyi bakmazdı. Muhtar Musaris'in tam zıddıydı. Her sevdiği kadının ona daha başka kadınları sevmesi öğrettiğini söylerdi. Kadınlar köprüye benzer demek adetindeydi. Bir köprüden geçtin mi öbür tarafa ulaşmak zorundasın. Ancak evliyalar ve pudalılar köprünün ortasında kalır. Kadınları köprüye benzetmek pek yerinde değildi belki ama Yunan tarihindeki en meşhur köprülerin bir veya birkaç kadının hayatına mal olduğunu düşünürsek. Zaten eski Yunanlıların bir adeti vardı. Her ne zaman savaşa çıksalar ve şansları yaver gitmeyecek olsa birkaç kadın kurban ederler. Daha sonraki Yunanlar bu adeti köprü yapımında sürdürdü. En meşhuru 4 sütunlu Arta Köprüsü'ydü. Daha inşaatın başında bunun altından kalkılamayacak bir iş olduğu anlaşılmıştı. İnşaat ustası çaresizlik içindeydi. Ta ki bir akşam bir hayalet ona köprünün çökmeyeceğine emin olmak istiyorsa karısının canlı olarak orta sütunun içine gömmesi gerektiğini söyleyinceye kadar. İstemeye istemeye usta bu tavsiyeyi yerine getirdi ve köprü bu hikayeyi anlatan şarkı gibi hala ayaktadır. 45 usta ve 60 yamak gece gündüz Arta Köprüsü'nü inşaya çalıştılar ama onlar gündüz inşa ettikçe geceleri köprü yıkılıyordu. Ustalar üzüldü, yamaklar ağladı. İşimiz boşuna, yazık alın terimize, gündüz verdiğimiz emekler geceleri boşa gidiyor. Sağdaki kemerin ruhu cevap verdi. Köprüye kurban gerek, yoksa temel tutmaz. Kurban olarak yetim seçme ya da yolcu seçme. Ama inşaat ustasının güzel karısını seç. Bundan sonra hikaye ruhun sözlerini duyan ustanın nasıl sinir krizleri geçirdiğini anlatıyor. Onun için karısına inşaat halindeki köprünün yanına yaklaşmamasını yazmış. Mektubu ona uçuran kuş bir bülbülmüş, ne var ki yanlış okumuş ve kadına köprüyü ziyaret etmesini söylemiş. Kadın süslenip püslenip oraya gitmiş. Daha uzaktan ustaları ve yamakları selamlamış. Kocasının kederli olduğunu görünce işçilere nedenini sormuş. İşçiler ona kocasının evlilik yüzüğünü, orta sütunun dibine düşürdüğünü ve hiçbir kimsenin aşağı inip onu getirmeye cesaret edemediğini anlatmışlar. Onun üzerine bu sevimli ve cesur kadın sütunun dibine inmek cesaretini gösterdi. Tabi aşağı inince yüzüğü bulamadı. Ne var ki yukarıdaki adamlar o arada onun üzerine kum ve taş atmaya başlamışlardı. Ve kadın şu şarkıyı söyledi. Ah ne kader, ne alın yazısı. Biz üç kız kardeştik ve aynı yolu tuttuk. Birincimiz Tuna üzerindeki köprüyü taşıyor, ikincimiz avlunu ve en sonuncuları ben Arta'yı taşıyorum. Bırakın Arta kalbim gibi sızlasın. Nasıl ki saçlarım dökülüyor, bu köprüden geçen herkesin de saçları dökülsün. Ama ona köprü yetti, bu bedduayı geri almasını söylediler. Çünkü tek ve biricik erkek kardeşi yaptığı bir seyahatten dönerken köprüden geçmek zorunda kalacaktı. O zaman kadın acılarını yendi ve bedduasını şu sözlere çevirdi. Bırakın kalbim bu köprü gibi demirden olsun. Bırakın kalbim bu köprüden geçen gibi çelikten olsun. Çünkü benim bir tek erkek kardeşim var ve o benim canım ve belki o da bir gün köprüden geçecek. Gerçek bir kadın kendisini yalnız kocası için değil, erkek kardeşi için de feda eder. Birden fazla erkek kardeşim var, o zaman kendisini en büyükleri için feda eder. Sonraları evlenip çocuk sahibi olunca kendisini oğulları için feda etmeye hazırlamalıdır. Muhtar ne dediğini biliyordu ve onun ne demek istediğini bilen başka biri yoktu. Tabi Musuris hariç. Ömrü boyunca pembe güller üzerinde ya da zamanı gelmeden ölmek için yaratılmışa benzeyen karısına saygısı vardı. Güzel kadındı, zeki ve zengin, bir kraliçe. Besbelliydi bu ve bundan şüphesi olan bir gün gelir pişman olurdu. Süs gibi bir kadındı. Öyle ki bir katil bile bıçağını onun o haşmetli boynuna saplamadan önce bu kadını okşar, onun ellerini öperdi. O ve kocası çok çocuk sahibi olmamışlardı. Sadece iki tane, bir kız ve bir oğlan. Kız babasına benziyordu. Tıpkı babasınınki gibi güçlü vücudu ve gözleri vardı. Oğlan annesine benziyordu ve Yalos'un prensiydi. Güneş gibi güzeldi. Selvi gibi uzun, kedi gibi kıvraktı. Kulağında karanfil, atıyla köyde dolaşırken Aziz Yoris'e benziyordu. Bir kılıcı eksikti hani, ama Musuris'in oğluydu ve kılıca ihtiyacı yoktu. Zaten canavarlarla da karşılaşmıyordu. Sadece köylüler, onların çocukları ve karıları çıkıyordu karşısına ve hepsi de onu seviyordu. Onu gönüllerinde taşıyorlardı ve o da bunu biliyordu. Ah, otoriteden her zaman nefret etmek o kadar kolay olsaydı. Halk o boyun eğmeyi, daha doğrusu başında patronlar bulunmasına alışkındı. Bu sigara içmek ya da benzeri şeyler gibi bir alışkanlıktı. İnsan sigaranın zararlı olduğunu bilir ama yine de severek içer ve markasından vazgeçmez. Halkın başka adetleri de vardı. Bunlardan biri, belki de en acayibi, halkın belirli bir yere kadar güvenilir olduğuydu. Oradan sonra bir anda her şey değişebilirdi. Ve bir otorite sahibi bu yerin nerede bulunduğunu bilmiyordu. Yoksa itilal yapmak imkansız olurdu. Öğretmenin sarsılmaz inancıydı bu. İhtilallere sebep yöneticilerdi, halk değil. Halk da en çok isteme isteme silaha sarılıyordu. Tabi silahı varsa. Halk bildiği şekilde yaşamak istiyordu. Ekip biçmek, erkek ve kadın olmak, evlenmek, çocuk yapmak, mümkünse erkek çocuk ve sonra etrafında torunları ve aile fertleri olduğu halde ölmek. Yalnız başına ölmek ölmek değil, belaydı. Çocuk zengini kişinin ölümü bir seyahatin başlangıcıydı. Bunu anlatan sayısız ahlak masalı vardır. İnsanlar ölümün yanı başında yaşıyor ve onu kendilerinden bir parça olarak görüyorlardı. Ölümün bir annesi vardı ve oğlundan daha merhametliydi. Ve oğlunun bir karısı vardı. Ölüm bütün gün sıkı çalıştıktan sonra yorgun argın eve dönünce Sokrat'ın karısı gibi onu ekşiyip duruyordu. Ama ölümün çocukları yoktu, çünkü ölüm ölümsüzdü ve çocuklara ihtiyacı yoktu. Güzel güzel ölen mutlulara yas tutma, güzel güzel ölmeyen mutsuzlara ağla sen. Başkalarının arasında ölenler ölümden korkmaz. Yalnız ölen titrer ve ürker. Sola bakar, sağa bakar ama kimse yoktur. Ne yanı başında annen, ne baş ucunda baban, ne erkek ne de kız kardeşler yatağının yanında. Ölümün herkesin bildiği aletleri vardı. Bir orak ve bir siyah at. Bir de adı küçük yıldız olan büyük değil, küçükçe bir yılanı vardı. Yılan ölenin yüreğiyle yaşıyor ve onun gözlerini içiyordu. Müstesna hallerde ölümün yılan kadar siyah bir kuşu kullandığı da oluyordu. Halk istavrusu sık sık en büyük acının sembolü olarak kullanıyordu ama bu durumlarda ölünün vücudu üzerinde çaprazlama iki yılan olarak. Yeraltı dünyası halkın şuurunda aynı derecede mevcuttu. Yeraltı dünyası kötüdür, çünkü orada gün olmaz. Orada horoz ötmez, bülbül şarkı söylemez. Orada susuzdur ölüler, elbiseleri yoktur, Karanlıkta yemek için yiyeceklerini dumandan hazırlarlar. İnsanlara göre günlük hayat yer altında da devam ediyordu. Orada da devamlı acı çekmek için. Bir türkücü bir ölü orada, alışkın olduğu kalın, sıcacık yatak yorgan bulamadığından şikayet ediyor. İnsan burada ister istemez, iç don ayağına uymayan askerin şikayetini düşünmeden edemiyor. Ama yeraltı dünyasında da kadınlar güzelliklerini ve işlerini muhafaza ediyor. Ölüm ırmağının kıyısında, ölüm pınarlarının başında üç güzel, bir içim su bakire çamaşır yıkıyor. Biri hastaları yıkıyor, biri memedeki çocukları ve en güzelleri, üçüncüsü de yaralıları. Bütün bu türküleri gezici hakim not edip toplamıştı. Ara sıra avukat da öğretmen okuyordu bunları. Bir araya gelip oturduklarında hakimin genellikle Yunanların manevi merkezi dediği şeyin ne demek olduğunu tespit etmeye çalışıyorlardı. Bu ölüm mü, sevgi mi, yoksa başka bir şey miydi? Bu noktada uyuşamıyorlardı. Öğretmen sevginin ikinci derecede bir rol oynadığı görüşündeydi. Bir Yunanlı elden geçirdiği kadınlarla ünmesine rağmen bir ev babasıydı. Öğretmen, Yunanlar ayaklarında bir çift terlikle doğarlar diyerek görüşünü özetliyordu. Öğretmenden daha değişik bir eğitim görmüş olan avukat, Latin kültürü hakkında çok daha fazla bilgisi vardı. Yunanların manevi hayatında dostluğun baş yeri tuttuğu inancındaydı. En mana dolu erdem, o da artık yok olmaktadır, dostluktur diyerek savunmasını bitiriyordu. Her zaman avukata hak verme eğilimli olan hakim, buna rağmen sevgisinin başta geldiği görüşünden yanaydı. Sevgi milletimizin dramıdır bu. Ne sevgisiz yaşayabiliyoruz, ne de onunla baş edebiliyoruz. Bu kararsızlıkla ancak Yunanlılar baş edebilir. Onun için de hepimiz biraz kafadan kaçığız. Uzun uzun tartışıyor ama bir karara varamıyorlardı. Öğretmen Yunanlı'nın en başta evinin erkeği olduğu teorisinden vazgeçmek istemiyordu. Diğer ikisi de kendi görüşlerinden bir santim şaşmıyordu. Öğretmen Anadolu bozgunundan sonra 1923'te köye gelmişti. Gözleri savaş görüntüleriyle dolu olarak vatanım dediği bu yeni ülkeye adım atmıştı. Yangınlar, cinayetler, ırza geçmeler görmüştü ve artık dünyada görmesi gereken pek bir şey kalmamıştı. Kısa boylu, zayıf ve dayanıklıydı. Hem de çok dayanıklı. Kendisine yapılan onca işkenceye rağmen ne Almanlar ne de faşistler onun ağzından en küçük bir istihbarat bile alamamışlardı. Öğretmen eski Sparta'nın mirasçıları arasında yaşamak istiyordu. Çocuklarını mağrur Yunanlar olarak yetiştirmek istiyordu ama gün geçtikçe bunda daha az başarılı oluyordu. Gurur yok olmuştu. Neredeyse aşıktan kırılan köylülerde gurur filan kalmamıştı. Gurur sahibi birileri varsa onlar da yöneticilerdi. Ama öğretmen asla ve kat'a bu yöneticilerle aynı yolun yolcusu olamaz. Öğretmen sosyalistti. Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır'da 2 yıl askeri hapishanede yatarken sosyalist olmuştu. O yıllarda Almanlarla ittifak yapmış olan Türk ordusunda yüzbaşıydı. Alman İmparatoru tarafından kendisine madalya bile verilmişti. Orada askeri hapishanede sosyalist olmuştu. Sosyalizm, dikenli teller ve hapishane duvarları arkasında yayılan pek az ideolojilerden biridir. Komünistler hapishaneye bir çeşit dar ağacı mizahıyla Halk Üniversitesi adını verirler. Mahkumlar çok okuyorlardı ama ondan daha çok aralarında konuşuyorlardı. Öğretmen Dimitrios Kalafatis bütün bu konuşmaları dinliyor ve eline geçirebildiği bütün kitapları okuyordu. Hapishanedeki diğer subayların tersine asla fahişelere gitmiyor, tek başına sessiz sessiz oturup kitap okuyordu. Gardiyanlarla konuşabilmek için İngilizce öğreniyordu. Bitleri öldürmesini ve ekmek pişirmesini öğrenmişti. Enstrümanından hiçbir şey anlamayan bir mahkumun kemanını çalmaya başlamıştı. Marx'ı ve Montessori İtalya'da ilk kadın doktoru, sakat ve özürlü çocuklar için açtığı okullarla tanınır. Okumuştu ve Yalos'a geçildiğinde kafasına türlü türlü fikirler kaynaşmaktaydı. Ama köylüler bu fikirleri duymak bile istemiyorlardı. Hatta öğrencileriyle birlikte dikmiş olduğu fıstık çamı ile köknar ağaçlarını bile yakmışlardı. Yaloslar çocukların öğretmeni dinlemesini istemiyorlardı ama o caymadı. Yunanlılarla nasıl geçinileceğini bildiği kanaatindeydi. Direnir ve sebat edersen sana saygı duymaya başlarlar. Ve haklıydı. Çünkü dik kafalılık kadar Yaloslarla da saygı uyandıran başka bir şey yoktu. Ve de öğretmen dik kafalıydı. Sonunda onlara karşı kazanacağını biliyordu. Doğru, bu ona çok enerjiye mal olacaktı ama kazanacaktı. Bir okul bahçesi yaptı ve her bitkinin veya ağacın bakımını bir öğrenciye verdi. öğrencilerin fiil çekimleri öğrenmekten çok bitkileri ve ağaçları sevmelerinin daha önemli olduğuna inanıyordu. Bütün öğrenciler bahçeyi seviyorlardı ama ana babaları bu bahçeden nefret ediyorlardı. Ne var ki öğrenciler en iyi domatesleri, kavunları, portakalları ve diğer meyveleri yetiştirmeye başlayınca köylüler öğretmenin bu işi nasıl başardığını birbirlerine sormaya başladılar. Adam büyücülükle suçlanacak biri değildi, yoksa suçlarlardı da. Hayır, her şey apaçık ortadaydı. Öğretmen işini biliyordu. Şimdi köylüler akıl almak ve bilgi edinmek için ona geliriyorlar. Öğretmen işini biliyordu. Şimdi köylüler akıl almak ve bilgi edinmek için ona geliyorlardı. Öğretmen kazanmıştı. Her ne kadar onu tarlada usta bulmasalar da akşamları köylülerle kahvehanede oturuyordu ve her zaman aralarında yeri vardı artık. Yalos'taki otoritenin zayıf noktalarından biri öğretmendi. İkincisi papazdı. Öğretmen halkı seçtiği için, papaz ise kendi vücudunu seçmiş olduğu için. 5. ayrımın sonu. Sayfa 77.